Ayrım 17.
Sayfa 210. Nitekim bu konuda görüş açıklayan Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grup Başkan Vekili Salih Kapuzuz'un inanılmaz bir mantıkla "ne olmuş yani, mahkum mu olmuş" tezini savunduğu, üzerinde kuşku bulutları dolaşan bir kimseye devlet maliyesinin emanet edilmesinde sakınca görmediği gazetelerde yayınlanan sözlerinden anlaşılıyordu. Oysa bu devletin yönetim anlayışında bozulma Süleyman Demirel'le başlamış olsa da Turgut Özal'ın iktidara geldiği 1983 Kasım'ından önceki dönemde devletin bir kuruşunu haksız şekilde cebine atanı yaptığına yapacağına pişman etme geleneği vardı. Özellikle Maliye Teşkilatı'nın, tabii öncelikle bakanın kendisinin, mali açıdan hiç tartışılmayacak kadar temiz bir isme sahip olması temel koşuldu. Biz eskilere dönüp "neydi o günler" demeyi sevenlerden değiliz. Çünkü insan eskiden neyse şimdi de odur. Ama arada doğası gereği pek çok kusurla mağlur olan insanı yola getiren bir sistemin, özellikle işleyen bir devletin olması ile olmaması türünden bir fark vardır. O farkı da ülkeyi yönetme yetkisini taşıyanlar yaratır. Ya yöneticiler Atatürk, İnönü, Menderes dönemindeki gibi devletin tek kuruşuna sahip çıkar ve hesap sorarlar, yahut da son yıllarda gördüğümüz gibi "alan alsın, çalan çalsın, ne zararı var" derler. Sonunda bugünkü gibi bir noktaya geliriz. Unakıtan, ciğeri tanırım ama işlemleri bilmem. Kemal Unakıtan'ın başlıktaki sözlerini değerlendirmek için 31 Mayıs 2001 tarihine, yani Maliye Bakanı olmadan önce mahkemede verdiği ifadeye dönmek gerekiyor. 31 Mayıs 2001 tarihinde yapılan duruşmaya katıldı. Unakıtan hakim karşısında Muhammed Ciğer'i tanıdığını, ancak yapılan işlemlerden haberi olmadığını belirtirken şunları söyledi: "Albaraka Türk Yönetim Kurulu üyesiyim. İddianamede belirtilen olaylardan benim haberim yoktu. Sonradan genel müdürümüzden yapılan inceleme sonucu ne olduğunu öğrendim. Genel müdürün ifadesine göre iddianamede belirtilen şirketlerle yapılan faaliyetlerin normal bankacılık faaliyetleri içerisinde olduğu belirtilmiştir. Şirketimizi bankacılık faaliyeti yapmaktadır. Her türlü bankacılık faaliyetleri yürütür, bu arada ihracata da aracılık yapmıştır. Bu işler rutin işlemlerdir. Bu tür işlemler yönetim kuruluna gelmez, bu nedenle bizim haberimiz olmaz. Yine genel müdürün anlatımına göre bu bankacılık işlemleri hizmet karşılığı küçük bir komisyon almak üzere yapılmış işlemlerdir. Bu nedenle iddianamede belirtilen olaylarla yönetim kurulu üyesi olarak bizim bilgimiz yoktur. Başkaca ilave edilecek bir husus yoktur." Aynı kurumdan Yalçın Öner ise ifadesinde Muhammed Ciğer'in Albaraka'nın kredi müşterisi olduğunu söyledi. Unakıtan'ın haberi olmayan konulardan birisi de hesap uzmanlarının konuyu anlatan tutanağının içeriğiydi. Unakıtan hakimin sorusuna karşılık Yalçın Öner gibi Orhan Aslıtürk'ün ortağı Muhammed Ciğer'i tanıdığını söyledi. "Muhammed Ciğer bizim kredi müşterisidir, bu nedenle tanıyorum. Askor şirketiyle ilgili yaptığı işlemlerden haberim yoktur" dedi. Yer Plan ve Bütçe Komisyonu. Şimdi yeniden TBMM'ye, af yasasının görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'na geri dönüyoruz. Hakkında yazılan raporlara, daha sonra da birkaç kez hatalı yorumunu yapacak olan Unakıtan'ı af dışında tutan yasa maddesi şu hale getirildi: Vergi Usul Kanunu 359. maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarını, naylon faturayı düzenleyen, basan ve kullanan 31 Aralık 2002 tarihinden önce bilmeyerek işleyenler hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaz. Suç duyurusunda bulunulmuş olup soruşturma aşamasında olanlar hakkında takibat yapılmaz ve açılmış kamu davaları ortadan kaldırılır. Ve kesinleşmiş mahkumiyet kararları infaz edilmez, bilerek işleyenler bu kanun kapsamı dışındadır. Diğer yandan hakkında baş hesap uzmanları Celalettin Şahin ve Azmi Demirci başkanlığındaki hesap uzmanları ekibi tarafından düzenlenen raporlar için bakan sıfatıyla meclis kürsüsünde hatalı hükmünü veren Unakıtan'ın sözleri yargıya müdahale olarak yorumlansa da, esasında bu raporlar hatalıysa raporları yazanlarla ilgili bir karar alabilecek konumda olduğu düşünülüyordu. Anayasal hükme göre her bakan bakanlığındaki bütün işlemlerden sorumluydu. Ancak bakan sıfatıyla hatalı saydığı raporların işlemden kaldırılması için hiçbir şey yapmıyordu. Bırakın hatalı dediği raporlarla ilgili işlem yapmayı, kendisinin birinci dereceden imza yetkisine sahip olduğu Albaraka Türk adlı finans kuruluşu ve Orhan Aslıtürk'ün adına hayali ihracat yaptığı 180 şirketin hemen hepsi, bakanın çıkardığı vergi affından yararlanmak için vergi dairelerine koştular. İşin komik yanı, Kemal Unakı'dan önce hatalı dediği ve sonra vergi affından yararlanarak küçük ödemelerle kurtulduğu raporlardaki vergi kaçakçılığı ve hayali ihracat suçları için daha sonra yine meclis kürsüsünde şu yorumu yapıyordu. Konu aynı konu, pişirilip önümüze getirilen konu aynı konu. Al Baraka'da yönetim kurulu üyeliği yaptığım dönemlerde 1996-1997-1998 yıllarında o zamanki işleri dolayısıyla Al Baraka'nın işleri dolayısıyla. Biliyorsunuz bankalar kredi verirken kredisini verirler. Krediyi kullanan insanla banka arasında herhangi bir bağ kurulmaz. Krediyi veren kimse ne yaptıysa o ondan mesuldür. Krediyi niçin buna verdin diye kimse bir soru sormaz bankaya. Özel finans kurumları da aynı şekilde kredi verirler. Yalnız kredi verme şekilleri onların, ben size nakit olarak kredi veremem. Lazım olan bir malı ancak alırım. Yani ben faturayı kimden aldıysam faturayı alırım. Onun karşılığında da size faturayı keserim dediği için alıcıyla, yani krediyi kullanan ile özel finans kurumu arasında faturadan dolayı bir bağ, bir illiyet kuruluyor. Ve burada birkaç tane üçkağıtçı kimse geliyor, onu da dolandırıyor, bunu da dolandırıyor. Bu arada geliyor Al Baraka'yı da dolandırıyorlar. Dipnot: Mustafa Karaalioğlu, Yeni Şafak Gazetesi, 10 Nisan 2003. Kemal Unakı'dan bu yorumuyla devleti milyonlarca dolar dolandıran Askor organizasyonunun Al Baraka'yı da dolandırdığını ifade ederek sorumluluktan kurtulmanın bir başka yolunu deniyordu. Toptan af gelecekti. Bütün bu gelişmeler yaşanırken çalışmaları geceye sarkan komisyonda son anda verilen bir önerge, Maliye Bakanlığı'nı ve dolayısıyla hükümetin temelde ne yapmak istediğini ortaya koyuyordu. Önerge ile hayali ihracattan dolayı ortaya çıkan Türk Ceza Kanunu, 1918 sayılı kaçakçılığı men ve takibine dair kanun ile kambiyo suçlarının da vergi usul kanununa bağlı vergi kaçakçılığı suçlarıyla birlikte af kapsamına alınması isteniyordu. Çünkü bir hayali ihracat işleminde cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak suçunu düzenleyen TCK'nın 313. maddesiyle birlikte 1918 sayılı yasaya göre toplu kaçakçılık ve evrakta sahtekarlık gibi suçlar aynı anda işlenmiş oluyordu. Nitekim yukarıda belirttiğimiz gibi Maliye Bakanı hakkında TCK'ya bağlı suç dışında diğer konularda ya rapor yazılmış ya da hakkında mahkemelere suç duyurusunda bulunulmuş veya dava açılmıştı. Yalnızca Kemal Unakı'dan değil, birçok ünlü iş adamı aynı durumdaydı ve hepsi bu sorundan kurtulmak istiyordu. O akşam AKP Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu elindeki bu konuyu içeren önergeyi AKP'den Erol Cebeci, Alaaddin Büyükkaya, Mehmet Ceylan, Abdülkadir Kart ve Mehmet Sekmen'e imzalattı. Önerge komisyonda büyük tartışmalara yol açtı. Önergeyi hazırlayanlar suçüstü yakalanmıştı. Bir önergeyle Türkiye'de milyarlarca dolarlık hayali ihracata bağlı tüm suçlar bir kalemde affedilecekti. Ancak CHP'liler konuya yoğun muhalefet ettiler. Üç milletvekili, diğer milletvekilleri komisyon toplantısını terk etti. Sonunda AKP'den Nurettin Canikli, bunu kabul etmemiz mümkün değil derken imzası bulunan milletvekili Erol Cebeci, hükümetten gelip sanıp imzaladım, içeriğini öğrenince arkadaşlarla toplanıp görüştük ve önergeyi geri çekmeye karar verdik dedi. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ı kurtaran yasa maddesi plan bütçede değiştirilmişken 16 Ocak 2003 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda verilen bir önergeyle yeniden yasa metnine kondu. Doğal olarak mecliste CHP'liler ile AKP'liler birbirine girdi. CHP'liler Maliye Bakanı'na hakkındaki iddiaları hatırlatırken kendi partisinden Grup Başkan Vekili Salih Kapusuz aşağıdaki sözleri sarf ediyordu. Sayın Bakan, bakanlık görevinde olmasa siz ne Kemal Unakıtan'ı tanıyacaktınız ne bu meseleyi konuşacaktınız. Ama sizi bu noktaya çeken şey, üzülerek ifade edeyim ki, taşıdığınız kimlik ve görevdir. Sayın Unakıtan'ın milletvekili olması ve bakan olmasıdır. Değerli arkadaşlar, istirham ediyorum, milletvekillerine gelince bu kadar acımasız olmayalım. Hepimiz aynı gemideyiz, aynı görevde bulunuyoruz. İnsanların hatası varsa, yanlışı varsa sonuna kadar arkasında dururuz. Ne gerekiyorsa yaparız. Ama sadece sıfatı milletvekilidir diye, bakandır diye kesinleşmemiş, biraz önce örneğini verdiğim gibi, siz bir banka müdürünü ihracat yapan bir firmaya birileri sahte fatura verdiğinden dolayı nasıl sorumlu tutamazsanız, bir konuda Sayın Bakanımızı da bu manada sorumlu tutma hakkınız yoktur. CHP'li milletvekilleri bakana da af getirdiği belirtilen yasanın kabul edilmesi sırasında genel kurul salonunu terk ettiler. Ama tüm itirazlara rağmen naylon fatura kullananlara af getirilmiş oldu. Mikrofona yakalanan diyalog. Kemal Unakı'dan üst üste açıklamalar yapıyor, kendisinin af kapsamında olmadığını söylüyordu. Yasanın kabulünün hemen arkasından 17 Ocak günü Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin konuğu olan Unakı'dan çıkartılan yasanın nimetlerini anlatırken, kendi bakanlığına dışarıdan ve ihracatçıların temsilcisi gibi baktığını iddia ederken şu konuşmayı yapıyordu. Denizli'de 50 milyon dolar ihracatı olan bir firma inceleme görmüş. 100 bin dolarlık Rusya'ya yaptığı ihracatın alıcısı bulunamıyor. Ya Rusya'da kimi buluyorsun ki? Arasan Rusya'da başbakanı bile bulamazsın. Bu adamın adı olmuş hayalici. 50 milyon dolara bakmıyor, 100 bin dolara bakıyor. İnceleme yapılmış, inceleme elemanı böyle demiş. İnceleme elemanı kim Allah aşkına? Maliye Bakanı adına inceleme yapıyor. Maliye Bakanı kim? Yahu bakan benim ya. Unakı'dan artık safını iyice belirginleştirmeye başlamıştı o toplantıda. Bakanlığın kapı ve pencerelerini bile söktürürüm sizin için diyecek kadar ileri gidiyordu. Yüksek sesle yasanın bir yüzünü anlatan Unakı'dan Kanal D'nin mikrofonuna yasanın diğer yönüyle yakalanıyordu. Mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen Unakı'dan ile Tim Başkanı Oğuz Satıcı arasında şu düşündürücü diyalog geçiyordu. Satıcı, şimdi bu düzenleme ile kurtuldu değil mi faturası geçmiş olanlar? Bakan Unakı'dan, tabii canım. Satıcı, temizlendi yani kurtuldu. Bakan Unakı'dan, tabii ya. Yasanın detaylarını dinleyen Oğuz Satıcı bir yandan da bakandan bilgi alıyor. Satıcı, Orhan Yıldırım'ı hapse atmazlar değil mi? Orhan Yıldırım. Bakan Unakı'dan, Orhan tamam. Satıcı, sabahleyin geldi yanımıza çocuk gibi. Bakan Unakı'dan, sorma ya Allah muhafaza. Satıcı, yenileyin bütün sicilleri, sicil numaralarını yenileyin. Bakan Unakı'dan, en güzeli. Satıcı, hafızayı sıfırlayın. Konuşmada adı geçen Orhan Yıldırım Çakar, daha önce belirttiğimiz gibi Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın yargılandığı davadaki sanıklardan biri. Yani bakanın dava arkadaşı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın hazırlık No 2001-7424, Büro No 2001-428, İddia No 2001-466 numaralarıyla kayıtlı iddianamesindeki sanıklar listesinin 5. sırasında Kemal Unakıtan yer alıyor. Orhan Yıldırım Çakar ise sanıklar listesinin 21. sırasında kayıtlı. Bakan kamuoyuna yaptığı bir açıklamada af beni kurtarmıyor diyordu ama aynı davadaki başka sanık arkadaşlarının kurtarıldığını da Oğuz Satıcı'ya mikrofonların önünde itiraf etmekten kaçınmıyordu. Bakanlık koltuğunda bir zanlı oturuyor. Aynı saatlerde CHP Maliye Bakanı hakkında ağır bir açıklama yapıyor ve kendisini istifaya davet ediyordu. Sahte belge düzenlemiş bir zanlının Maliye Bakanlığı koltuğunda oturduğunu ileri süren CHP Genel Sekreteri Önder Sav ağır konuşmuştu. Git önce vergi kaçakçılığı suçlarından aklan, sonra konuş. Aklanmayacaksan ya da aklanmak için yargılanmaktan korkuyorsan Maliye Bakanlığından çekil, istifa et. Bu yasanın Cumhuriyet tarihinin en haksız, yolsuzlukları en çok koruyan düzenlemelerden birisi olduğunu söyleyen Sav, naylon fatura kullanarak hayali ihracat yapan şirketin yöneticisi olan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın da affedilmiş olmasının üzüntü verici olduğunu ifade ederek şunları söyledi. AK Parti suçüstü yakalanmıştır. Kemal Unakıtan da aralarında bulunduğu çeşitli şirketlerin yetkilileri ve yöneticilerinin temin ettikleri sahte belgelerle gerçek bir ihracat, mal alış ve satışı olmadığı halde ihracat yapmış gibi sahte belge düzenledikleri ve bu belgeleri kayıtlarına intikal ettirerek kullandıkları anlaşılmıştır. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir bakan kendi hakkında yargı mercilerinde bulunan takibat dosyasını ortadan kaldıracak yasa tasarısını meclise sevk etmiştir. Kemal Unakıtan Albaraka'nın bakanı değildir diyen Sav, bakanın sahte belge düzenleme ve kullanma suçuna iştirak eden bir zanlı olduğunu da sözlerine ekledi. Sezer, naylon fatura topluma karşı suçtur. Ancak yasanın yürürlüğe girmesi için bir engel vardı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, vergisini düzenli ödeyenler ve kamuoyu nezdinde tepki toplayan Vergi Barış Kanunu'nun aslında bir af olduğu, devletin en üst makamı tarafından da dile getirilerek yasa Cumhurbaşkanı tarafından veto edildi. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer 16 Ocak'ta AKP'li milletvekillerinin oylarıyla çıkartılan affın kamu vicdanını sızlattığını vurguladı. Gerekçede yasa ile vergi usul kanununun 359. maddesinde yapılan değişiklikle naylon fatura kullananlar için suç duyurusunda bulunulamayacağı, soruşturma aşamasında olanlar için takibat yapılmayacağı, açılmış davaların düşeceği, kesinleşmiş mahkumiyetlerin infaz edilmeyeceği hükmünün özel af niteliğinde olduğu, anayasanın 87. maddesinde de özel affın meclis üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile çıkarılabileceği ifade edildi. Yasada naylon fatura kullananlar ile basan ve düzenleyenlerin ayrılması, kullananların af kapsamına alınması da en önemli bozma gerekçelerinden biri oldu. Cumhurbaşkanı Sezer'in iptal açıklamasında naylon fatura suçunun topluma karşı işlenmiş suç niteliğinde olduğu hatırlatılarak şöyle denildi. Sahte belgeden asıl çıkar sağlayanlar bu belgeleri basanlar ya da düzenleyenler değil, kullananlardır. Yasa koyucu sahte belgeyi basma, düzenleme ve kullanma eylemlerini eşit ağırlıkta gördüğü için aralarında bir ayrım yapmadan tümünü yaptırıma bağlamıştır. Bu nedenlerle eylemleri daha ağır nitelik taşımasına karşın sahte belge kullananların af kapsamına alınmaları, yasanın toplumsal barış sağlama amacıyla, vergisel kamu düzeniyle, adalet duygusuyla ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Türkiye'de 1980-2000 yılları arasında 11 kez olmak üzere ortalama 2 yılda bir vergi affına başvurulduğunu hatırlatan Sezer, mali affların gelenekselleştiğini, bunun da vergi suçlarını özendirdiğini, vergi cezalarının caydırıcı etkisini azalttığını, vergisini zamanında ödeyen yurttaşların adalet duygusunu incittiğini ve sarstığını belirtti. AKP ne olursa olsun kararlıydı ve vergi barışını çıkartacaktı. Sonunda 4 Şubat 2003 tarihinde Yasa Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AKP'lilerin oylarıyla aynen geçti. Yavaş yavaş hazır cevaplığı öne çıkmaya başlayan Kemal Unatakı'nın için komisyon, çıkarttığı yasayı veto eden Cumhurbaşkanı'na yanıt vermek için iyi bir zemin olacaktı. Unatakı'dan eleştirileri yanıtlarken, devlet neleri affetti, trilyonlarca cirosuna ve ödediği milyarlarca vergiye rağmen 50 milyon liralık nakliye faturası yüzünden mahkemeye düşmüş mükellefleri kurtarmak vazifemiz. Devleti kazıklayanları affetmiyoruz, bizi iş adamları anlar, hayatı boyunca maaştan başka bir şey almayanların anlaması zor, diyordu. Bu sözlerin daha önce Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yapan ve yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Sezer'e yönelik olduğu yorumları yapılırken, CHP'li Birgen Keleş de Unakıtan'a maaşından başka geliri olmamak olsa olsa meziyettir diyerek seslendi. CHP'nin istifasını istediği Unakıtan sinirlenerek kıpkırmızı bir yüzle, ''Siz istiyorsunuz diye istifa edecek değilim, koltuğumda kızarıp bozararak değil şerefimle oturuyorum, ben suçsuzum.'' dedi. Birgen Keleş, yargılanıyor olsaydım sonuna kadar gidip aklanmak isterdim. Eminim bakan da huzursuzdur derken yine CHP'li Gürol Ergin de baksanıza gülüyor, huzursuz olamaz diye konuştu. Kemal abi de tüccar kafası var. Bu tartışmalar Unakıtan'ın istifasını bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacaktı. Çünkü kısa bir süre sonra Başbakan Özelleştirme İdaresi'ni de Unakıtan'a bağlayacaktı. Olay Ankara'da gerçekleşiyor. Özelleştirmenin bağlı olduğu Devlet Bakanı Abdüllatif Şener, daha önce özelleştirme yoluyla şirket almış olanların borç taksitlerini zamanında ödememiş olmasından dolayı verdikleri teminat mektuplarını nakde çevirme kararı aldı. Şener, Mart ayı başında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, kimseye ayrıcalık yapılmayacak, herkes basiretli tüccar olarak vazifesini yerine getirsin, borcunu ödesin talimatını verdi. Özelleştirmeden sorumlu bir bakanın yapması beklenen davranışı sergiliyor Şener. Ama bir anda iş adamları devreye giriyor, taksitlerini ödemeyenler arasında bir de AKP'li milletvekili bulunuyor. Adı Cengiz Kaplanoğlu. Bakanı halkın emanetini korumak üzere yemin etmiş Başbakan Tayyip Erdoğan'a şikayet ediyor. Özelleştirme idaresinden deniz nakliyatı satın alan Cengiz Kaplanoğlu, 35 milyon dolarlık borcunu ödememişti. Abdüllatif Şener, Kaplanoğlu'nun borcunun da aralarında bulunduğu toplam 200 milyon dolar tutarındaki teminat mektuplarının nakde çevrilmesi kararında ısrarcıydı. 120 milyon dolar borcu olan yazıcı Güriş Parsan, yaklaşık 20 milyon dolar borcu olan Zonguldak Yatırım AŞ, 2.2 milyon dolar ödemesi gereken Trakya Liman İşletmeleri ve 14 milyon dolar ödemesi gereken Atikpaşa Turizm AŞ'ye borçların ödenmesi, aksi takdirde teminat mektuplarının nakde çevrileceği yönünde yazı gönderildi. Yazı üzerine Trakya borcunu ödedi. Yazıcı Güriş Parsan ile Zonguldak Yatırım'a ihtiyati tedbir kararı alındı. Özelleştirme sözleşmesinde sorun halinde Ankara mahkemelerinin yetkili olduğu belirtilmesine karşın Zonguldak Yatırım'ın Zonguldak'taki mahkemeden karar alması dikkat çekti. Deniz Nakliyat'ın teminat mektubu batan bir bankadan olduğu için işin içine BDDK girdi. Atikpaşa'da da 11 milyon dolar tutarında teminat mektubu nakde çevrildi. Kalan 3 milyon dolar içinde dava açıldı. AKP'li Kaplanoğlu yanında diğer iş adamları da Abdüllatif Şener'i Başbakan'a şikayet ederken beklenen tahsilatın yapılmasıydı. Ama öyle olmadı. Başbakan Tayyip Erdoğan özelleştirmeyi Şener'den alıp özelleştirmeye bakışını Kemal Unakıtan'a bağladı. Ama ortada bir sorun vardı. Teminat mektuplarının nakde dönüştürülmesi kararının altında imzası bulunan Abdüllatif Şener bu kararı geri almak için hazırlanan metne imza atmıyordu. Şener'in özelleştirme yüksek kurulu üyeliği devam ediyordu. Sonunda çare bulundu ve Şener yeni ödeme planı yapılmasını öngören kararı imzalamadığı için ÖYK üyeliğinden alındı. Şener'in yerine Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım getirildi. Şener'in üyelikten çıkarılmasının bütçe kanununa eklenen bir değişiklik maddesiyle ÖYK üyelerinin seçimini başbakanın inisiyatifine bırakan düzenleme ile sağlandığı ortaya çıktı. Özelleştirmenin UNAK adına devriyle ilgili olarak basına yansıyan diyalog ise özelleştirmeye bakışı da yansıtıyordu. Başbakan Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Maliye Bakanı Kemal Unak'tan ile birkaç bakan Başbakan'ın makam odasında son gelişmeleri değerlendirirlerken, konuşma ilerledikçe kaynak ve özelleştirme konusu gündeme geliyor. Erdoğan Şener'e dönerek şunları söylüyordu. Abdüllatif Bey, özelleştirme konusu bizim için çok önemli. Yıllardır da ihmal edilen bir konu. Bu işleri hızlandırmalıyız. Sen de özelleştirmeyi sadece bürokratlara bırakma, yoksa işler yavaş gider. Devletin gelirini arttırmak için kurumlara talip olan şirketlerle pazarlık yap, süreci hızlandır. Şener Başbakan'ın bu isteğine gayet sakin bir şekilde şu cevabı veriyor. Sayın Başbakanım, bu yöntem sıkı pazarlık ister. Böyle davranmak benim için uygun olmayabilir. Erdoğan, özelleştirmenin hızlanması için tüccar yaklaşımının gerekli olduğunu tekrarlıyor ve mesela Kemal abi de tüccar kafası vardır diyor. Şener'in yanında Maliye Bakanı Unak'tan oturuyordu. Şener bunun üzerine, isterseniz özelleştirmeyi Kemal Bey'e verin diyor. Erdoğan da neden olmasın, Kemal Bey iyi pazarlıkçıdır cevabını veriyor. Ve özelleştirmenin Şener'den alınıp Unak'tan'a bağlanması kararı o anda veriliyor. Ertesi günde karar resmi gazetede yayımlanıp yürürlüğe girdi. Bu operasyona Refah Yol dönemindeki Maliye Bakanlığı deneyimini AK Parti'deki örgütçülüğü ile birleştiren ve 3 Kasım'dan sonraki kadrolaşmanın mimarlarından sayılan Abdüllatif Şener'le yollar ayrılmaya başlamıştı. Son olarak Gelir İdaresi'nin yeniden yapılanması ile ilgili kanun tasarısını en son imzalayan ve her aşamada Kemal Unakıtan'a zorluk çıkaran Şener, acaba intikamını böyle mi alıyordu? Tüccar siyaset. Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte Türkiye gündemine yeni bir kavram yerleşti, tüccar siyaset. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 15 Nisan 2004 tarihinde Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 14. Bölge İl Araştırma Enstitüsü Proje ve Eğitim Merkezleri Müdürleri toplantısında tüccar siyaset kavramını şu sözlerle gündeme sokuyordu. Fakat şuna inanmamız ve gayret göstermemiz gerekir. Her şey para değildir, her şey parayla olmamaktadır. Parayla herkes her şeyi yapabilir. Asıl olan parayı en iyi şekilde yönetmek, en az imkanla en fazla hasılayı toplayabilmektir. Onun için ben şu anda siyasete de ekonomiye de şu kavramı getiriyorum. Biz tüccar siyaset mantığıyla üretim yapacağız. Daha sonra yapacağı açıklamalarda tüccar siyaset kavramının özellikle özelleştirme alanını da kapsadığını şu sözlerle anlatacaktı.